saadet tamamıyla gönül işidir ve içimizdedir. Onu kendi içimizden başka bir yerde sanıp aramak ve saadeti sırf servet, iktidar ve şöhrette görmek çölde serabı su zannetmektir. Vefatının sene-i devriyesinde Ali Fuat Başgil'i rahmetle yad ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sizlere Erkam Radyo'dan sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4 ile huzurlarınızdayız. Sizlere kıymetli Mehmet Lütfü Aslan abi takdim ediyorum. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Çok sağ ol Ömer Faruk'cum. Hayırlı programlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Programa başlamadan önce hemen bir hatırlatma yapayım. 4x4 isimli Twitter hesabından bizlere yazabilir. Aynı zamanda programdan kesitlere ulaşabilirsiniz. Bugün yine bir konu, bir haber, bir kitap ve bir söz konuşup akabinde bunlardan kısadan hisseler çıkartacağız. İlk önce haberimizle başlayalım. Ülkenin ve dünyanın gündemini meşgul eden bir haber olacak bugün. Suriye'ye bir müdahale hazırlığı var. İşte Amerika'nın başkanı olan Trump'tan bir takım açıklamalar geldi ve bunu Twitter üzerinden yaptı. İşte Esed'in kimyasal silah kullanması üzerine bir seçenek olarak müdahaleyi gündemin aldığından bahsetti. İşte arka planında Rusya ile kozlarının paylaşılma durumu var. Bunun da farkındayız açıkçası. İşte daha sonra işin içine İngiltere girdi, Fransa girdi. Bu gibi işte süreçler var. Ama olan yine oradaki sivil halk oldu. Üzerine bomba yağdı, ölenler oldu. Çocukları böyle hastanelere yetiştirmekte zorlandılar, vefat edenler oldu. Şimdi bu kadar kargaşa var, savaş çığırtkanlığı var. Yorumcular bir şeylerden bahsediyorlar, stratejistler savaştan vesaire bahsediyorlar. Tüm bu kargaşa ve savaş çığırtkanlığının içerisinde bizim tavrımız nasıl olmalı abi?
Bizim tavrımız, oğlum çıkar ağzındaki baklayı diye bir şeyh efendi evladına demiş ya, o çok böyle ileri geri konuşmakla maruf bir evladı varmış, onun ağzına bakla koymuş. Bundan sonra sen demiş ağzındaki baklayı çıkartmayacaksın. Sonra da şeyh efendi böyle bir evin altından geçerken kapının üst pencereden bir kız çocuğu dede bir dakika diye seslenmiş. Tam yağmur da yağıyor böyle. Durmuşlar. Hani bir ihtiyaçları var zannediyorum diye. Sonrasında beklemişler biraz. Ya bir şey var herhalde diye. En son kız çocuğu tekrar çıkmış. Tamam dede gidebilirsiniz demiş. Kızım niye beklediniz? Niye şey yaptınız? İşte bizim tavuk yumurtlayacak da bir tane işte efendim sakallıyı bekletmek lazımmış evin önünde gibi böyle bir münasebetsiz bir şey söylemiş kız çocuğu. Annem işte böyle birisini beklet kapının önünde dedi diye. Bunun üzerine şöyle dönmüş şey efendi evladım demiş, çıkart ağzındaki baklayı demiş. Ağzından baklayı çıkartmak böyle bir şey aslında. Bu dünyanın egemenlerine, jandarmalığını yapan hakikaten kovboylarına ağızdan baklayı çıkartmaktan başka yapacak bir şey yok. Niye? Çünkü bunlar o kadar küstah, o kadar müstekreh, o kadar efendim fütursuzca böyle bir insanların canlarıyla, hayatlarıyla oynuyorlar ki. Ve bunda sadece daha çok kaynak sahibi olmak, ellerindeki menfaati yitirmemek ve pastalarını mümkün olduğu kadar arttırmaktan başka bir gaye içinde yapmıyorlar. Merhametmiş, insanlıkmış, vicdanmış, hak getire. Şimdi böyle bir ortam içerisinde çıkıp birbirlerine kovboyluk yapmaya başladılar. Amerika'dakinin o Atlantik ötesindekinin aslında yaptığı tam bir kovboyluk yani. Önce bir tweet attı, bekle yeni akıllı füzelerimiz geliyor diye. Hiç böyle ne diplomatik dille ne efendim savaş satım haline girmiş bir efendim gerilimle telif edilemeyecek böyle münasebetsiz bayağı bir dille yazılmış bir efendim tweet attı. Sonrasında da ya atabiliriz de atmayabiliriz de bak biz IŞİD'i temizledik Suriye'den nerede bizim teşekkürümüz gibi yine böyle laubali bir efendim şey. Bugün sosyal medyada bir video dolaştı. Böyle çok affedersiniz 3-4 tane kelp birbirlerine havlıyorlar. Bir hareketli kapının arkasından. Hareketli kapı da çok yavaş açılıyor. Şimdi hareketli kapının arkasından birbirlerine havlayan bu köpekler kapının açıldığında aslında fark ediyorlar. Çünkü birbirlerine saldıracak olsalar açık alan var zaten. Oradan hemen böyle birbirlerine atlayabilirler. Yok atlamıyorlar. O kapının arkasından havlamayı tercih ediyorlar. Kapıyı tamamen açıldığı zaman da böyle kuyruklarını kıstırıp onlar öbür tarafa, bunlar bu tarafa kaçışıyorlar. Aslında Amerika ile Rusya'nın birbiriyle efendim mücadelesi bundan ibaret. Eskiden soğuk savaş taktiğiydi bu. Böyle gerilimi tam son ana kadar yükseltir. Sonra birden hiçbir şey olmamış gibi böyle bir tansiyonu düşürücü bir açıklamayla ortalığı efendim sakinleştirirlerdi. Şimdi sanki o günlere dönecek bir efendim şey var ortada. Doğu Guta'da çok büyük bir zulüm yaşanıyor. Hakikaten insanlık trajedisi var orada. Yani kimyasal silahlarla, bombalamayla, işte İHA'larla, şunlarla, bunlarla tamamen efendim insanlara bir abluka içerisinde öldürmenin ötesinde yardım ulaşmasına, insanların oraya gitmelerine, işte bir takım efendim insani yardım faaliyetlerinin erişmesine de müsaade etmiyorlar. Böyle bir efendim abluka içerisinde insanlar orada hayatta kalmaya çalışıyorlar. Sürekli efendim bomba sesleri altında yaşıyorlar. Şimdi en son oraya yapılmış bir kimyasal saldırı bahane ederek Amerika tekrar efelenmeye başladı. Yani bu ne ciddiyetle, ne efendim diplomasiyle, ne insaniyetle bağdaşmayacak bir tür böyle şey gibi geliyor bana. Orada Suriye ile ilgili çalışan bu tür bir aksiyondan daha ziyade, yani bunu niye yapıyor bu adamlar? Ona biz yoğunlaşsak şunu görürüz. Rusya ile ilişkilerden dolayı kendi altının oyulmasına yönelik bir operasyonla karşı karşıya kalan Trump, Rusya'ya efelenerek aslında bir tahkim, yani mevzisini tahkim etme aslında süreci yakaladı. Böyle bir efelik imkanı yakalamış oldu. Bu bir. İkincisi, ortada bir şey var. Yani özellikle Kuzey Kore ile bir taraftan işte bahar havası yaşıyor Amerika. Diğer taraftan da Pentagon'la ayrı düşen bir yönetim sergiliyor. Pentagon bir şey söylüyor, Trump bir şey söylüyor. Ondan sonra sürekli birileri istifa ediyor, yenileri göreve başlıyor. Bir aslında bilek mücadelesi var. O bilek mücadelesinin bize yansıyan boyutları bunlar. O yüzden onların kendi içlerinde yapacağı mücadelenin mümkün olduğu kadar aman bizden uzak olsunlar, iyi saatte olsunlar diye bence efendim bir iyi niyet temennisiyle uzak tutulması gerekir diye doğrusu düşünüyorum.
Çok teşekkür ederiz abim.
Peki, yani 4x4 de bizi de böyle siyasi de diplomasi de uluslararası ilişkilere de soktun yani nihayet. Var pardon.
Bunları da bir
bilmediğimiz konu yok da
nasıl şey olsa yapmak istedik. Şimdi gençler olarak görüyoruz, bir şeyler oluyor, savaşlar, tweetler dönüyor, bir şeyler. Nasıl bir karşısında duruş sergilememiz gerekiyor? Bunu da sizden bir duymak istedik. Ondan dolayı bir konuya
kişisel geldik. Gelişimcilerin çok kullandığı bir tabir vardır. Etki alanıyla ilgi alanı diye. Etki alanı insanın elini de dokunduğu zaman, hani elinde kötülüğü gördüğün zaman diyor, önce diyor elinle, sonra dilinle, sonra da diyor kalbinle düzeltmeye çalış. Elinle düzeltmek işte etki alanının başladığı yer. Yani müdahale edebiliyorsun, ayağa kalkıyorsun. Kalkıp o işi düzeltebiliyorsun. Bu etki alanıdır. İlgi alanı ise Doğu Guta'dır, işte efendim Suriye'dir, işte Moro'dur, Afrika'dır. Dünyanın dört bir tarafındaki mazlum insanlardır. Yetişebiliyor musun? Tamam, para gönderiyorsun kendine göre efendim bir takım dualarla ya da Face'den şuradan buradan bir takım sosyal medya vasıtasıyla oradaki insanlarla bir şekilde irtibat kurmaya çalışıyorsun ama son tahlilde etki alanın belli yani. İlgi alanına giriyor bunlar. Ne yapmak lazım? Etki alanını geliştirecek, genişletecek ve ilgi alanına dönüştürecek zamanla bir hayat tarzı benimsemek lazım. O anlamda da etki alanımızın genişlemesi aslında bizim çoğalmamız demek. İnsanın çoğalması nasıl olur? Nüfuzunu çoğaltarak, etkisini çoğaltarak, arkadaşlarını çoğaltarak, derdini çoğaltarak, kalitesini çoğaltarak, bilgisini çoğaltarak, hissiyatını çoğaltarak. İnsan kendisini böyle çoğaltırsa etki alanı da genişler. Etki alanı genişlerse de Allah'ın izniyle ne yapacağım ben şimdi noktasında bir soru ile yüzleşmez. Çünkü o soruyu halletmiştir artık.
Çok teşekkür ederiz abi. Etki alanı, ilgi alanına dair böyle bir güzel şey vermiş oldunuz bize.
Sen şimdi Suriye ne olacak diye sordun ya. Etki alanın ilgi alanın olursa inşallah Suriye'de iyi olur.
Abi çok teşekkür ederiz. O zaman etki alanımızdaki bir konuya geçelim. Konumuz çünkü etkili bir konu bugün. Hoca talebe ilişkisi. Böyle mühim bir konu. Siz de öğretmensiniz, aynı zamanda bir hocasınız. Şimdi bunu şeyden dolayı seçtim biraz da. Osman Gazi Üniversitesi'nde elin bir olay meydana geldi ve bunu bence konuşmak elzem hale geldi artık. Bunu bir gündemimize almalıyız. Siz dediğim gibi şimdi bir hocasınız, öğrencileriniz var ama bir zamanlar siz de talebeydiniz. Birilerine talebelik yaptınız. Bu üzerine neler söylemek istersiniz? Biraz sizden böyle bir şey yapalım. Hocalık talebe ilişkisi üzerine birkaç kelam işitelim.
Ben hocalığın izafi olduğunu ama talebeliğin kalıcı olduğunu düşünüyorum. Talebelik kalıcıdır. talebelik hiç bitmez. Batı'da da ilim ahlakının bir gereği, yani ben çok hoşuma gider o. Herhangi bir disiplinde, sosyoloji, psikoloji ya da işte yönetimle ilgili psikoloji bir disiplinin hocaları kendilerine derler ki biz falanca disiplinin öğrencileri, yani böyle ifade ederler kendilerini. Yani bu çok güzel bir gerçekten nitelemedir. Zaten ulema da hep kendini talebe olarak görmüştür. Talip olmak zaten bizatihi bir hayat, hayata doğru bir bakış açısı, bir ne diyelim aktif bir duruştur aslında. Mürit de mesela irade eden, isteyen demektir. Talebe de talip olan, isteyen demektir. Dolayısıyla aslında hocayı bir şekilde hoca yapan ya da hocayı işte bulunduğu konuma getiren aslında talebenin kendisidir. O açıdan hangisi önemlidir dersen, mürşitle mürit mesela arasında bence mürit önemlidir. Mürit çünkü istemekle aslında mürşidinin kendisine irşat noktasındaki o alanını açmış olur. Yine talebe isteyerek, arzu ederek, hocasına yönelerek aslında ondaki hazineyi, birikimi bir şekilde aktif hale geçirir veya ondan bir şekilde istifade etme imkanını bulur. Dolayısıyla talebelik esastır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ya talebe ol, ya öğreten ol, ya bunları seven ol, sakın dördüncüsü olma, helak olursun diye buyurmuşlar. Bu minvalde bir hadis-i şerif var. Dolayısıyla bizim ilk vazifemiz bu konuda hep talebe kalmaktır. Yani hoca olmak noktasında şöyle bir şey düşünebiliriz. Yani hocalık bir böyle mutlak sıfat olarak bence kimse üzerine almamalı. Belli bazı konularda yetkinliğimiz olabilir. Belli bazı konularda söz söyleme noktasında belki hani bizden sonra gelenlere göre bir üstünlüğümüz ya da önceliğimiz olabilir. Ama şu ayet-i kerimeyi Yusuf suresinde geçen hiç unutmamamız lazım. Her bilenin üstünde bir bilen vardır. Dolayısıyla en alim, en hoca insan bile bir şekilde bir şeyler öğrenme noktasında hep aç olmalı, işba halinden sakınmalıdır. Yani bir doygunluk, ben oldum bittim diyen zaten o anlamda bitmiştir.
Bir de size şeyi soralım abi. Şimdi bir hoca-talebe ilişkisinde hep aklımızda şey var, böyle klasik bir hoca-talebe ilişkisi var ama artık günümüzde bu ilişkinin tarifi de değişti. Okullar da değişti. Okumanın tarzı da değişti. Böyle bir yeni sistemde üniversiteyi baz alarak konuşacaksak nasıl bir şey tavsiye edersiniz özellikle biz öğrencilere?
Doğrusu güzel bir soru sordunuz. Yani özellikle modern zamanlarda o bizim bildiğimiz klasik zamanlardaki hoca-talebe ilişkisi neredeyse hiç kalmadı. Yani eskiden hocaya öğrenciyi babası annesi eti senin kemiği benim diye verirmiş. Bu ne demek yani? Aslında sen ondan bir şekilde öyle bir muhatap ol ki ben kendi annelik babalık hakkımı peşinden helal ediyorum. Sen ona bütün sadrındakini ver. O anlamda da yetiştir. Her türlü tasarrufa da sahipsin. Buna hakkın var. Şeklinde bir efendim ona hakla verirlermiş. Şimdi böyle bir anne babaların herhangi bir hocaya ne güvenecek mecelleri var ne de efendim niyetleri var. Dolayısıyla bu bir alışveriş ilişkisi gibi, hani siz ne kadar alırsanız ben o kadar satarım demiş ya Abdülkadir Geylani Hazretleri. Bu öğrenci hoca ilişkisinde de aslında öğrenci ne kadar almaya talip de hoca ne kadar vermeye istekli, bu ikisi birbirini aslında dengeleyen bir mekanizma. Modern zamanlarda bu ilişkiden dolayı, yani bu artık yüzeysel, biraz daha böyle kısıtlı zamanlara dayalı, belki 3 ay, belki 6 ay, o da işte 14 haftalıktır mesela, üniversitede dersler 14 haftalıktır. Kitaplar da ona göre 14 bölümlük yazılır. İşte efendim hoca da ona göre 14 hafta planlar bütün anlatacaklarını. İşte bunun da 1-2 haftası böyle tatile gider, ona gider, buna gider. 12 hafta işte 3 aylık bir süreçte vereceğini verir. Hoca böyle görülür, üniversite hocası. Ben üniversite hocalarından daha ziyade talip olanlara, yani ben üniversitede böyle hocalarla muhatap oluyorum, ne yapmam gerekir diyenlere şunu söylüyorum. Yani bir hocayla belki bir ders, iki ders, belki en fazla 3 ders muhatap olacaksın 4 yıllık süreç içerisinde. Ne kadar çok hocayla muhatap olabilirsen o kadar senin için iyidir. Aslında her birisi farklı bir pencere açacaktır sana. Onun pencere açması birazcık da sana bağlıdır. Sadece derste verdiğiyle değil, o güne kadarki müktesebatını hocanın yazdığıyla, konuştuğuyla, bir şekilde ürettiğiyle, buluşarak, o kendine ait paradigmasını anlamaya çalış. Ve buradan yola çıkarak aslında bir hocaya yönelik bir okuma yap. Yani hocanın anlattığı dersten daha ziyade bu dersi hangi boyutuyla anlamış, hangi efendim perspektiften bakıp bize ne anlatmaya çalışıyor, hayat görüşü olarak, dünyaya bakış olarak nerede duruyor şeklinde bir temel soruyla aslında ona yaklaşmaya çalış. O zaman istifade edersin. Zaten istifade kitaptan değildir. İstifade müfredattan da değildir. İstifade üniversiteden de değildir. İstifade hocadandır. Öğretmendendir. Onun da bir şekilde o usta çırak ilişkisinde olduğu gibi sadrıyla ya da müktesebatıyla bizim irtibat kurmamız gerekir. Bu da takdir edilir ki, takdir etmek gerekir ki sadece literal bir okuma değil. Yani künhüne vakıf olmak. Altında ne var? Yani niye bunu bu şekilde söylüyor? Şeklinde bir aslında meta okumayla mümkündür.
Çok teşekkür ederiz abi. Şimdi benim bir...
İstifade kitaptan değil hocadandır yani.
Hocadan.
Eğer çarpılık bir şey arıyorsa.
Eyvallah. Aliyan'ın da bir sözü var. Onu da o zaman söyleyeyim. 2x2'mizi sizin dediğinizde söyleyip konuyu bitirelim. Aliye şey diyor. Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olabilmek lazım. Bu sözü de böyle şey yapıyoruz. Kendimize bir küpe ediyoruz aslında.
Yani o tabii çok daha farklı bir bağlamdır ama bence şah bir sözdür. Şimdi İbn Arabi Hazretleri Fahrettin Razi'nin tefsirini inceledikten sonra kendisine oturup mektup yazıyor. Fahrettin Razi'nin tefsiri hakikaten ya akıl lastik gibi gerilse de bu konuda efendim ne söylenmesi gerekirse onu söylemiş bir tefsirdir. Böyle görülür yani. Akli anlamda Fahrettin Razi'nin tefsiri ya bunu Fahrettin Razi düşünmemişse kimse düşünmemiştir denecek kadar gerçekten böyle ayakları yere basan bir tefsirdir. Şimdi bunu İbn Arabi okuyup şöyle bir mektup yazıyor Hazret'e. Diyor ki ben diyor Allah için diyor seni seviyorum diyor. Tefsirini okudum diyor. Çok güzel bir şey yapmışsın. Fakat şunu bil ki diyor. Yerde diyor gelecek dolaşanların ayakları su toplar. Gökte dolaşanların da gönlü su toplar. Adam dediğin diyor gökten beslenmesini bilir. Adam dediğin gökten beslenmesini bilir. Bu hoca seçiminde de birazcık bu önemlidir. Sadece bize beşerin söylediği sözlerle gelenler göklerden geleni eğer ıskalayarak bize bir şeyler anlatmaya çalışıyorlarsa onun zaten etkisi sınırlı olacaktır. O bir hakikaten profesör öğrenci ilişkisi, bir böyle öğretici öğrenci ilişkisi olabilir ama hiçbir zaman hoca ilişkisine dönmeyecektir. Çünkü hoca ilişkisinin aşkın bir boyutu var. O aşkın boyut da esas aşkın olanla, göklerden gelenle irtibatla mümkündür. Oralara açan bizi, bir şekilde oralara yönelten, oralara sevk eden hocalarımız azizdir, muhteremdir, başımızın üstündedir. Onlar o anlamda zaten ne büyüklenirler, ne de efendim ilimlerini kıskanırlar. Ama diğerlerinden o manada farklı beklentiler, farklı şeyler gelebilir. Onlara da öğrenciler hazır olsunlar.
Teşekkür ederiz abi. O zaman 2x2'mize dediğiniz gibi şey diyoruz. İstifade kitaptan ya da üniversiteden değildir. İstifade hocadandır şeklinde söylüyoruz. Sayın dinleyiciler, söz verdiğimiz gibi ikinci yarıyı bir şiirle açıyoruz ve sözü Mehmet Lütfü Aslan abiye bırakıyoruz. Buyurun efendim.
Süleyman Çobanoğlu'ndan Ağlamak şiiri. Hangi tele vurunca böyle hıçkırabilir? Güneşi kanadında taşıyan büyük melek. Senin ince gönlünü hangi kış kırabilir? Ey sırma nakışında sarkıt duran kelebek. Yaz bütün binalara birden geldiği zaman, kanın gelişi gibi tıkalı bir damara, ılık bir sükunetle sarmalanır uyuman, narin bir kadifeyle kaplanır derin yara. Ağzın artık yanıyor, artık anlatmayalım. Kim bu ağır şeyleri böylece diyebilir? Demirden kapıları neden ıslatmayalım? Ta çürüsün çürüyen, evet çürüyebilir. Gözyaşların geçiyor keskin kayalıkları. Şiir haddi olmayan bir denize varıyor. Gözlerin en dipteki gümüşi balıkları suvarıyor gözlerin ve yüzün ağrıyor.
Ağzınıza sağlık abi. Çok güzel bir şiirmiş. Şimdi kitap kısmımıza geçelim. 3x3'ümüzde bugün bir kitap konuşuyoruz. Roman diliyle siyaset kitabı. Mustafa Özel'in daha yeni çıktı. Mart 2018'de çıkan bir kitap. Küre Yayınları'ndan 291 sayfadan müteşekkil. Şimdi kitapla alakalı böyle ufak bir bilgi vereyim, giriş yapayım, sonra size bırakalım abi sözü. Şöyle bahsediyor kitabından. Tarih geçmişte yaşadıklarımız değil, gelecekte yaşamayı düşündüklerimizdendir. Özlem, arzu ve çıkarlarımızdır. Bu hakikatin tasvir ve tahlili en iyi ifadesini romanlarda bulur. Romancı, geleceğin tarihini yazar. Böyle tanımlıyor kitabını. Kitapta bazı şeyler var. Romancıların eserleri var. Onlardan yola çıkarak anlatmaya çalışıyor. Birkaçının ismini vereyim isterseniz. Kemal Tahir var. Ahmet Mithat Efendi var. Filibeli Ahmet Hilmi var. İşte Amin Maluf var. Ahmet Hamdi var. Yakup Kadri, Halide Edip, Peyami Safa, Kemal Sayar, Mustafa Kutlu gibi isimler var kitapta. Onlardan yola çıkarak siyaseti yorumlamaya çalışıyor roman diliyle. Siz ne söylemek istersiniz abi kitap hakkında? Nasıl buldunuz kitabı?
Kitabı okumak lazım. Biz sadece buradan dinleyicilerimize roman diliyle siyaset, bir de ne var? Roman diliyle
iktisat.
Mustafa Özel abimizin bu iki kitabını hararetle tavsiye ediyoruz. Özellikle Batı müktesebatının nasıl yorumlanacağı, o birazcık karmaşık, hakikaten dehlizlerle, karanlıklarla, yer yer bataklıklarla dolu o Heyula'nın nasıl efendim yorumlanıp bize almamız gereken noktalarını, neler olduğunu hissettirecek bir müktesebatı var Mustafa Özel ağabeyin. Son dönemlerde de özellikle romanlara sardığını, orada ciddi bir efendim okuma meşgalesi içerisinde olduğunu duyuyorduk. Bunun ürünlerini de şu anda alıyor olmamız, tekrar böyle yazıya dönmesi Mustafa Özel ağabeyin, o da ayrı bir mutluluk. 3-4 dergide birden yazıyor zannediyorum. Derin Tarih'te yazıyor.
Evet.
Arka Kapak'ta yazıyor. Nihayet'te yazıyor. Bir yerde daha yazıyor. Bunların her birisi de ayrı aslında şey oluyor. Onun kitap macerası oluyor. Yani dergi yazılarını böyle bir kitap olacak şekilde aslında kurgulayarak yazıyor. Derginin de bu anlamda kendisi disiplin ettiğini böyle bir röportajında okumuştum. Ben doğrusu kitaptan çok böyle alıntı yapabileceğimizi düşünüyorum. Ama buna mahalde yok. Niye? Çünkü her satırıyla, belki her bölümüyle bunu ciddi okuması, özellikle genç kardeşlerimizin okumaları kendilerine büyük bir birikim sağlayacaktır diye düşünüyorum. Sadece şey yok. Batılı romanlar değil mi?
Tabii yerli.
Mustafa Kutlu'nun Ya Tahammül Ya Seferi de var.
Evet.
Mustafa Kutlu'nun o kitapla ilgili bölümünden bir istersen bir şey okuyayım.
Tabii çok güzel olur.
Diyor ki, ne dindarlar Nurettin Topçu'ya kulak verdiler, ne sosyalistler Kemal Tahir'e. 12 Eylül darbesi solu dağıttı, 28 Şubat dindarları. Birinciler çoğunlukla reklam ve medya sektörünün paha biçilmez elemanları oluverdiler. Her iki sektör de hayal gücüne büyük önem veriyordu ve sosyalist ütopya temrinleri solcularımızın muhayyilesini bilemişti. Devrim sloganlarını çabucak marka sloganlarına dönüştürdüler. Bu araya gireyim, İslamcılar için de öyle oldu. Bizim en zeki, en böyle kabiliyetli, delişmen, biraz böyle aykırı düşünmeye meyyal yazarlarımız, şairlerimiz neredeyse birçoğu ajans metin yazarı oldu. Ve ortaya böyle çok ilginç sloganlar ürettiler. Reklam dünyasının bir anlamda gelişmesi, inkişaf etmesi açısından o işte yeteneklerini kullandılar. Piyasa, yani aldı kullandı. Evet, devam edelim. Dindarlar ise bıyıklarını kestiler ve bilardo oynamaya başladılar. İstakanı bula tebeşire, görünmeyecek kadar uzakta kalsın. Artık aşere-i mübeşşere, dursun durduğu kadar Irak'ta. Kudüs, Bağdat ve Kahire, akşam dolar hesaplarıyla gelsin uykumuz. Sabah katılmayı düşünelim yenilikçilere. Bu da güzel bir şiir buktesi olmuş. Böyle devam ediyor. Macar Türkolog Kunoş'un 1885 yılında İstanbul'da tespit edip yazıya geçirdiği bir gölge oyunu gazeliyle noktalayalım demiş bu yazıyı. Biz de öyle bir nokta koyalım. Yani bunları, bunu niye okuyoruz? O bukle aslında, bu kuple daha doğrusu. Bukle de diyebiliriz, kuple de diyebiliriz. Niye okuyoruz? Yani kitaptaki zengin gitgellerin ve hakikaten o tasavvur dünyasının bir fikrini vermek açısından. Kurulur bir sahayı ummana seyran perdesi, çok safa icra olur cümbüş-i handan perdesi. Bir kıssayı dasitandır eş'ar-ı nazmım benim, kimlere şayeste bu, kimlere nihan perdesi. Zahirde bir kez temaşa eyleyip sen ibret al, gör ne suret gösterir ayneyi devran perdesi. Hakikaten çok suretler gösteriyor ayneyi özel perdesi, yani Mustafa Özel'in perdesi. O yüzden herkese tavsiye ediyoruz.
Teşekkür ederiz. Kısadan isteğe ne diyelim? Kitabın arkasında böyle güzel bir tanım var.
Ne diyor?
İsterseniz onu diyebiliriz. Romancı geleceğin tarihini yazar diyor.
Olur, tamam.
O zaman 3x3'ümüzü ya da farklı bir alternatif bir şey söylerseniz onu da yapabiliriz.
Biz tabii kitapla ilgili konuşuyoruz ya. Gör ne yazmış, ne suretler göstermiş ayneyi özel perdesi diyelim.
Tamam. 3x3'ümüze de böyle demiş olalım. Şimdi son kısmımıza geçiyoruz. Bir sözümüz var. Dedi ki kitabından bir söz okuyacağız. Bilmeyen dinleyicilerimiz için, ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz için onu açıklamış olalım. Genç Dergisi'nin 2018 yılında hediye kitap olarak verdiği bir Dedi Ki kitabı var. Bu kitabın içerisinde ustalardan, büyüklerden sözler yer alıyor. Ve sözlerin altında da böyle ufak ufak açıklamalar var. Biz de her programımızda bir tane söz seçip o sözü okuyup devamında da açıklamasını sizlerle paylaşıyoruz. Bu haftaki nasibimiz neymiş hemen bakalım. Dedi ki, ahmak zalimle dost olup onun hatırına, onun zulmüne yardımcı olandır. Şimdi bunun bir açıklamasını okuyayım size. Allah herkesi biricik olarak yaratmış ve tek başına sorguya çekeceğini ifade etmiştir. Sorumluluk tek başına olduğundan insanın kiminle, niye beraber olduğuna dikkat kesilmesi gerekir. Bir zalimin kendisini yakacak zulmüne ortak olarak kendi biricikliğini ve sorumluluğunu buna feda eden kimse ahmaklık denecek büyük bir aldanış içerisine düşmüştür. Böyle bir açıklaması var. Dedi ki, ahmak zalimle dost olup bunun hatırına, onun zulmüne yardımcı olandır şeklinde bir sözümüz var Dedikiden. Siz şimdi ne söylemek istersiniz?
Sen abi, ne demek istersin burada? Senin aklına gelen ne Ömer Faruk'cum?
Ben bunu niye seçtim? Açıkçası onu söyleyeyim size. Şimdi üniversitede okuyoruz. Arkadaşlarımız var, çevremiz evet. Var. Üniversitenin şanından olan şey şudur. İnsan tertemiz gelir ailesinin yanından. Sigaraya başlar, geri döner memleketine. Budur. Kötü arkadaşlık babında onu söyleyebilirim. Böyle tatillere falan gidince genel olarak arkadaşlarımdan duyuyorum. Ailesi hemen soruyorum, sigaraya başladın mı? Kötü bir alışkanlığın var mı gibisinden. Şimdi kötü arkadaşın etkisinden yola çıkarak böyle bir söz seçtim. Bunu da sizin ağzınızdan duymak istedik. Böyle arkadaşlık ilişkileri, kötüyle birlikte olmak, zalimle birlikte olmak ya da bunlardan uzak durmak, böyle bir ölçü nasıl olmalı? Onu merak ettim açıkçası.
Ben dostu bir ayna ilişkisiyle açıklamayı çok seviyorum. Yani bizler aslında dostlarımızın aynalarıyız. Onlar da bizim aynalarımız. Birbirine ayna vazifesi yapan insan zaten gerçekte dosttur. Efendimiz mümin müminin aynasıdır derken de aslında müminliğin de bu anlamda bir efendim ayna vazifesi görmek istediğini, görmesi gerektiğini bize aslında ifade ediyor. Yani biz kendi eksiklerimizi, hatalarımızı, kusurlarımızı, yanlışlarımızı, varsa faziletli taraflarımızı dostlarımızın, kendileriyle kendimizi seyrettiğimiz o dostlarımızın aslında suretinde görürüz. Şimdi insanlar gerçekten niye dost olurlar? Bir takım menfaatler için dost olurlar. Ortak bir dava için dost olurlar. Bir çıkar ilişkisi için dost olurlar. Ya da diyelim hakikaten tamamen sevgi eksenli, böyle bir aşkınlıktan kaynaklanan bir duyguyla dost olabilirler. Bunların, yani iki dost arasındaki o ilişkinin kime ne getirdiğine bakmak, yani ona ne kazandırıyor, buna ne kazandırıyor. El verir ki iki dostun muhabbeti, dostluğu, ilişkisi aslında ne olsun? İkisini de arttırsın, ikisine de kazandırsın, ikisine de fayda sağlasın. Zalimle dostluk caiz midir? Şu anlamda caizdir. Zulmüne engel olacaksan onunla da dost olabilirsin. Eğer onunla dost kaldığın müddetçe sen de zulmetten nasip alıyor veya zulmete doğru meylediyor ve onun sana verdiğinden daha çok ona bir şey veremiyorsan, sen o zaman o dostluğu bitirmek durumundasın. Zalime de yardımcı olun diyor ya hadis-i şerifte. Zalime yardımcı olmak, onun zulmüne engel olmak. Dolayısıyla dostumuz eğer bir zulüm tavrı içerisine girmişse ona engel olmak bizim için önemli bir vecibedir. Bunu yapmamız gerekiyor. Ama bir de zalime zulmünde yardımcı olan, onun daha çok efendim zulmetmesine yardımcı olan insan bir de bunu dostluk adına yapıyorsa hakikaten ona söylenebilecek tek söz vardır. Ahmak yani. Ahmaklıktır bu. Sözde bunu söylüyor değil mi? Ahmaklık aslında zalime zulmünde yardımcı olmaktır. Çünkü tam da hadisin tersini yapmak anlamına geliyor. Hadis zulmünde yardımcı olma, tam tersi engel ol. Bu senin ona yardımcı olman anlamına gelir. Şimdi zalime sen yardımcı olarak hem onun zulmünü artırmasına efendim şey yapıyorsun, bir anlamda destek olmuş oluyorsun. Dahası sen kendin aslında ne kendin kazanabileceğin ne de efendim kendi artılarını harekete geçirebileceğin bir pozisyonda aslında kendine yazık ediyorsun. Yani bu anlamda ben bunun iki türlü, yani çifte kayıp olduğunu düşünüyorum. Yani hem o zalime bir anlamda destek olmakla kendini heba ediyorsun, hem de esas yapman gereken vazifeyi yapmıyorsun. O yüzden belki ahmak olarak nitelendirilmiş.
Bir de şey durum da var aslında abi. Şimdi kötü bir arkadaş ya da bir zalimle birlikte olup ama o birliktelik anında o kişinin zalim olduğu ya da gittiği yolun kötü olduğunu farkına varamayan kişiler de olabilir.
İşte gafletten oluyor bu, evet.
Yani bu evet. Mesela iş işten geçiyor. Ah ben ne yaptım, nasıl oldu, nasıl buna kandım gibi tepkiler de olabiliyor, durumlar da olabiliyor. Bunlar hakkında ne söylemek istersiniz? Yani bulunduğu durumun farkında değil. Kötülük yaptığının farkında değil. Belli bir süre sonra belki farkına varacak ve pişman olacak. Buna dair bir söz var mıdır, yoksa işten geçtikten sonra mı farkına varabilir böyle kişiler?
Yani bir arkadaşlık ilişkisinin hakikaten oturduğu bir mantıklı bir zemin olmalı yani. Ya ben niye bu arkadaşla beraberim? İşte üniversitede beraberim. İşte efendim muhabbette beraberim. İşte davada beraberim. Dinde beraberim. Ve insan bunları nasıl kendi hayatını sürekli tarasut altta tutuyor? Dostluk ilişkilerini tarasut altta tutmalı. Ve bunların gerçekten iyiye mi doğru gittiği, kötüye mi doğru gittiği noktasında sürekli böyle kendini sorgulamalı. Bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Hatta daha ilerisini söyleyeyim ben. Bana dostunu söyle, sana akıbetini söyleyeyim. Kişi dostunun dini üzeredir. Bu açıdan kişi sevdiğiyle beraberdir. Bunlar hep bildiğimiz şeyler. Dostlarımızı tarasut etmek en başta vazifemizdir. Çünkü dostlarımız bizim aynalarımızdır. İnsan kendisiyle ilgili murakabeden vazgeçtiği anda dostlarının da kim olduğuna çok aldırmaz. Bu da onu felakete sürükler yani.
Teşekkür ederiz abi. Kısadan isteğine diyelim, çok güzel bir not aldım. Bana dostunu söyle, sana akıbetini söyleyeyim, evet. Şeklinde.
Evet, olabilir.
O zaman 4x4'ümüze bunu söyleyelim. Şimdi böyle bir baştan sona kısadan istelerimizi paylaşalım isterseniz dinleyicilerimizle.
Hay hay.
Çünkü bu kısadan hisseleri biz önemsiyoruz. Yani herkesin konuştuğu, herkesin bir şeyler söylediği zamanda sözü bir yerlere vardırabilmek önemli bizce. İlk önce bir haberle başladık. Suriye'ye bir müdahale hazırlığından bahsettik. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde böyle bir durum var. Aslında bir gençlik programıyız. Uluslararası ilişkilerle ya da dünyayla ne alakamız var şeklinde bir şey de oluştu bizde. Siz de onu düşünebilirsiniz ama bütün bu savaş çığırtkanlığının, kargaşanın içerisinde nasıl bir konum almalıyız, bunu konuşabilmek adına böyle bir haber seçtik. Ve tam da buna dair bir kısadan hisse çıkarttık. İlgi alanını etki alanını haline getirebilirsen Suriye iyi olur şeklinde bir kısadan hisse söylemiş olduk. Devamında hoca talebe ilişkisi konusunu ele aldık. Bunu işledik. İşte bu Osman Gazi Üniversitesi'nde yaşanan elim olayı üzerine bunu seçtik açıkçası. İşte geçmişteki hoca talebe ilişkisi, modern zamandaki okullar, üniversitelerdeki işte hoca talebe ilişkisi vesaire hepsini konuştuk. Ve devamında da şöyle bir kısadan hisse çıkarttık. İstifade kitaptan ya da üniversiteden değil, İstifade hocadandır dedik. Devamında ikinci yarıya başlamış olduk ve güzel bir şiir dinledik Mehmet Lütfü Hasan abinin sesinden. Üçüncü kısmımızda 3x3'ümüzde bir kitabımız vardı. Roman diliyle siyaset. Mustafa Özel Beyefendi'nin yeni kaleme aldı. Küre Yayınları'ndan çıkan bir kitap. Oradan da şöyle bir kısadan hisse çıkarttık. Gör ne yazmış, ne söylemiş, aynayı özel perdesi. Kitabın içinden esinlenerek böyle bir kısadan hisse çıkarttık. Devamında da bir söz. Dedi ki, kitabından bir söz seçtik. Dedi ki, ahmak zalimle dost olup bunun hatırına onun zulmüne yardımcı olandır. Dedik ve bunun kitaptaki açıklamasını okuduk. Devamında da şöyle bir kısadan hisse çıkarttık. Bana dostunu söyle, sana akıbetini söyleyeyim şeklinde kısadan hissemizi söyledik. Böylece programımız nihayete ermiş oldu. Size çok teşekkür ederiz efendim.
Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum.
Allah razı olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz, sizlere Twitter hesabını hatırlatalım. 4x4 isimli hesabımızdan bize yazabilir, programdan kesitlere ulaşabilirsiniz. Sizlere Erkam Radyo'dan seslendik. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil programı 4x4'te bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar dileriz.